Ayrım 22, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 309. 28. Bölüm, Lava P. Pis kokuya ancak birkaç dakika dayanabilen Beate dışarı kaçmak zorunda kaldı. Harry dışarı çıkıp sigara içmek için merdivene oturduğunda Beate iki büklüm haldeydi. ''Kokuyu almadın mı?'' diye sordu Beate inleyerek ağzıyla burnundan tükürük damlıyordu. ''Disos mi?'' Harry sigarasının yanan ucuna düşünceli gözlerle baktı. ''Kısmi koku alma kaybı. Artık bazı şeylerin kokusunu alamıyorum. Auna çok fazla ceset kokladığım için böyle olduğumu söylüyor. Duygusal travmaymış falan filan.'' Beate tekrar öğürdü. ''Özür dilerim.'' diye inledi. ''Karıncalar yüzünden. Yani o iğrenç yaratıkların adamın burun deliklerini çift şeritli otoban gibi kullanmaları şart mıydı?'' ''Eh, çok ısrar ediyorsan sana insan vücudundaki en zengin protein kaynaklarının yerini söyleyebilirim.''
''Hayır, teşekkürler.''
''Pardon.'' Harry sigarayı kuru toprağa attı. ''İçeride iyi dayandın lan. Videolardaki gibi olmuyor.'' Ayağa kalkıp tekrar içeriye girdi. Lev Gret de tavandaki avize kancasına bağlanmış kısa bir halattan sarkıyordu. Yerdeki devrilmiş sandalyeden yarım metre yukarıda olduğundan sinekler halada inip çıkmayı sürdürmekte olan sarı karıncalardan önce davranabilmişlerdi. Şarja takılı cep telefonunu yerde kanapenin yanında bulan Beate, adamın en son kiminle konuştuğunu bulabileceğini söyledi. Harry mutfağa girip ışığı açtı. Bir A4 kağıdın üstünde duran metalik mavi bir hamam böceği antenlerini Harry'e doğru salladıktan sonra bir tencerenin içine kaçıverdi. Harry kağıdı aldı. Kağıda el yazısıyla yazılmıştı. Harry birçok intihar mektubu okumuştu ve bunlardan pek azının edebi değeri vardı. Ünlü son sözler genellikle ipe sapa gelmez saçmalıklardan, acizce atılmış yardım çığlıklarından ya da ekmek kızartma makinesiyle çim biçme makinesinin kime kalacağına ilişkin sıkıcı talimatlardan ibaret olurdu. Harry'nin okuduğu en anlamlı intihar notlarından birini Marie Dalen'li bir çiftçi ahır duvarına tebeşirle yazmıştı. ''Burada bir adam kendini astı. Lütfen polisi arayın. Özür dilerim.'' Buna kıyasla Lev Gret'in mektubu eşsiz değilse bile en azından sıra dışıydı. Sevgili Trond, o adamın üst geçitten düşerken ne hissettiğini hep merak ettim. Altında boşluk açıldığında tamamen anlamsız bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğunu anladığında ne hissettiğini. Sebepsiz yere ölecekti. Belki de yapmak istediği şeyler vardı hala. Belki de o sabah birisi oturmuş onu bekliyordu. Belki de adam o günün yeni bir şeyin başlangıcı olacağını sanıyordu. Gerçi sahiden de öyle oldu bir bakıma. Onu hastanede ziyaret ettiğimi sana hiç söylemedim. Büyük bir buketle gittim ve adama her şeyi dairemin penceresinden gördüğümü söyledim. Ambulans çağırdığımı, polise o çocukla bisikletini tarif ettiğimi anlattım. Yatakta yatan adam bana teşekkür etti. Öyle ufak tefek ve griydi ki. Sonra ona spor spikerlerini soracağı salakça bir soru sordum. Nasıl bir histi? Yanıt vermedi. O tüplerin boruların arasında öylece yatıp beni seyretti. Sonra bana tekrar teşekkür etti ve bir hemşire gitmem gerektiğini söyledi. Yani o hissin nasıl bir şey olduğunu asla öğrenemedim. Ta ki günün birinde benim de altımda boşluk açılana dek. Soygundan sonra Industrigata'da kaçarken olmadı veya sonradan parayı sayarken veya haberleri seyrederken. O yaşlı adama olduğu gibi oldu aynen. Bir sabah tehlikeden habersiz mutlu mutlu yürüyordum. Hava güneşliydi. Dajuda'ya sağ salim geri dönmüştüm. Rahatlayabilir ve düşünmeye başlayabilirdim. Hayatta en sevdiğim insandan en sevdiği şeyi almıştım. 2 milyon kronum vardı ama yaşamak için sebebim yoktu. Bunu bu sabah düşündüm. Beni anlamını beklemiyorum Trond. Banka soydum. Karının beni tanıdığını gördüm. Kendi kuralları olan bir oyuna kapıldım. Bunlardan hiçbirinin senin dünyanda yeri yok. Şimdi yaptığım şeyi anlamını beklemiyorum. Ama bundan da yaşamaktan sıkılmanın da mümkün olduğunu görebilirsin belki. Lev. Not, yaşlı adamın bana teşekkür ederken gülümsediğini o sırada fark etmemiştim. Ama bugün düşündüm Trond. Belki de onu bekleyen bir şey, bir insan yoktu. Belki de boşluk açılınca yalnızca rahatlık hissetti. Bunu bizzat yapmak zorunda kalmayacağını düşündü. Harry içeri girdiğinde Beate, Levin cesedinin yanında bir sandalyenin üstünde ayakta duruyordu. Levin parmaklarından birini büküp küçük ve parlak bir metal kutunun içine bastırmaya çalışıyordu. "Tüh," dedi, "istampayı otelde güneşin altında bırakmıştım. Mürekkebi kurumuş." "İyi bir parmak izi alamazsan itfaiyeci yöntemini kullanmamız gerekecek."
"Nasıl bir yöntem?"
"Yangında kalan insanlar otomatikman ellerini kullanırlar. Kavrulmuş cesetlerin bile parmak uçlarının derileri yanmamış olabilir. Ve böylece parmak izleri alınıp kimlik tespiti yapılabilir. Bazen itfaiyeciler pratik sebeplerden dolayı bir parmağı kesip adli tıbba gönderirler."
"Ölüye saygısızlık olur bu."
Harry omuz silkti. "Cesedin diğer eline bakarsan bir parmağının eksik olduğunu görürsün."
"Görebiliyorum," dedi kadın. "Kesilmiş gibi görünüyor. Bunun anlamı ne olabilir?"
Harry yaklaşıp el fenerini o ele doğru tuttu. "Parmağın adamın kendini asmasından çok sonra kesilmiş olduğu anlamına geliyor. Belki de birisi buraya onu öldürmeye geldi ve adamın bu işi bizzat yapmış olduğunu gördü."
"Kim?"
"Bazı ülkelerde çingeneler hırsızları parmaklarını keserek cezalandırırlar," dedi Harry. "Yani hırsızlar çingenelerden çalmışlarsa."
"İyi bir parmak izi aldım galiba," dedi Beate alnının terini silerek. "İpi kesip cesedi indirelim mi?"
"Hayır," dedi Harry. "Etrafa baktıktan sonra izlerimizi yok edip gidelim. Ana caddede telefon kulübesi gördüm. Oradan polisi ararım ve ismimi vermeden durumu anlatırım. Oslo'ya gittiğimizde Brezilya polisini arayıp tıbbi raporu isteyebilirsin. Adamın boğularak öldüğüne şüphem yok ama ölüm zamanını bilmek istiyorum."
"Peki ya kapı ne olacak?"
"O konuda pek bir şey yapamayız."
"Ya boynun, bandajın kıpkırmızı?"
"Boş ver, kolum daha çok acıyor. Kapıyı kırınca kolumun üstüne düştüm."
"Çok mu kötü?"
Harry kolunu yavaşça kaldırıp yüzüne ekşitti. "Kımıldatmadığım sürece sorun yok."
"Haline şükret. En azından setes dal seyirmesi yok sende."
Odadaki üç kişiden ikisi kahkahayı bastı ama çabucak sustular. Otele dönerlerken Beate Harry'e bütün bunlara anlam verip veremediğini sordu. "Teknik açıdan anlam veriyorum, evet. Onun ötesinde intihara asla anlam veremedim." Harry sigarasını attı. Sigara neredeyse elle tutulur gecede parlak bir kavis çizdi. "Ama bu benimle ilgili." 29. Bölüm 316 Numaralı Oda. Pencere küt diye açıldı. "Trond yolculuğa çıkıyor," dedi kadın tiz sesle. Sarıya boyanmış saçlarında tekrar kimyasalların kullanıldığı belliydi. Cansızlaşmış saçlarının arasından kafa derisi parlıyordu.
"Güney'e mi gittiniz?"
Harry bronzlaşmış yüzünü kaldırıp kadına baktı. "Sayılır. Bay Grette'nin nerede olduğunu biliyor musunuz?"
"Arabasına bavul yüklüyor," dedi kadın evlerin diğer tarafını göstererek. "Zavallıcık, yolculuğa çıkacak galiba."
Beate gitmek istedi ama Harry olduğu yerde kaldı. "Uzun zamandır burada oturuyorsunuz değil mi?" diye sordu.
"Ah evet, 32 yıldır.
Lev'le Trond'un çocukluklarını hatırlıyorsunuzdur herhalde değil mi?"
"Elbette. Dissen Grenda'ya damgalarını vurdular."
Kadın gülümseyerek pencere çerçevesine yaslandı.
"Özellikle de Lev çok yakışıklıydı. İleride çok can yakacağını hep biliyorduk."
"Can yaktı, evet. Üst geçitten düşen adamı biliyorsunuzdur belki." Yüzü kararan kadın trajik bir sesle fısıldadı.
"Ah evet, korkunç bir olaydı. O zavallı adam sakat kalmış. Dizleri bükülmüyormuş. Bir çocuğun öyle fesatça bir şakayı düşünebilmesi inanılmaz değil mi?"
Cidden vahşi bir çocuktu herhalde."
"Vahşi mi?" Kadın elini gözlerine siper etti. "Öyle değildi bence. İyi yetiştirilmiş, kibar bir çocuktu. Yaptığı şey o yüzden bu kadar şoke ediciydi zaten."
"Onun yaptığını bütün mahalleli biliyor muydu peki?"
"Herkes biliyordu. Onu bu pencereden gördüm. Kırmızı ceketliydi. Bisikletini sürüyordu. Geri geldiğinde bir terslik olduğunu anlamalıydım. Çocuğun yüzü bembeyaz kesilmişti." Soğuk bir rüzgar esince kadın ürperdi, sonra yolu gösterdi.
Trond kollarını iki yandan sarkıtarak onlara doğru yürüyordu. Giderek yavaşladı ve sonunda hareketsizleşti neredeyse. "Lev değil mi?" dedi nihayet onlara ulaşınca. "Evet," dedi Harry.
"Öldü mü?"
Harry pencereden bakan kadını göz ucuyla görüyordu. "Evet, öldü."
"İyi," dedi Trond, sonra eğilip yüzünü ellerine gömdü.
Bjarne Möller kaygılı bir ifadeyle pencereden bakarken Harry aralık kapıdan içeri başını uzattı, kapıyı çaldı. Möller döndü ve yüzü aydınlandı. "Ah, selam."
"İşte rapor, patron."
Harry yeşil bir manila zarfı masaya attı. Koltuğuna çöken Möller aşırı uzun bacaklarını masanın altına sokmayı başardıktan sonra gözlüğünü taktı.
"Aha," diye mırıldandı. Üstünde doküman listesi yazılı zarfı açarken, zarfın içinde tek bir A4 kağıt vardı.
"Bütün ayrıntıları bilmek istemezsin diye düşündüm."
"Öyle diyorsan eminim öyledir," dedi Möller, araları epey açık satırlara göz gezdirirken.
Harry patronunun arkasındaki pencereden dışarıya baktı. Şehrin üstünü kullanılmış bebek bezi gibi kaplamış yoğun ve nemli sisten başka bir şey görünmüyordu. Möller kağıdı bıraktı.
"Yani oraya gittiniz, biri size infazcının nerede oturduğunu söyledi ve sonra onu asılmış halde buldunuz."
"Olanların özeti bu, evet." Möller omuz silkti.
"Aradığımız adamın bu olduğuna dair elimizde kesin kanıt olduğu sürece benim için hava hoş."
Weber bu sabah parmak izlerini kontrol etti.
"Ve?"
Harry koltuğa oturdu. "Soyguncunun harekete geçmeden önce tuttuğu kola şişesindeki izlerle örtüşüyor."
"Soyguncunun o şişeyi tuttuğuna emin olabilir miyiz?"
"Rahat ol patron, elimizde video kaydı var. Şimdi verdiğim raporda da elimizde Lev Gretten'in suçunu el yazısıyla itiraf ettiği bir intihar notunun bulunduğu yazılı. Okudun değil mi? Bu sabah Disengranda'ya gidip Trond Grette'ye haber verdik. Lev'in elindeki eski okul defterlerinden bazılarını ödünç almak için izin istedik. Beata defterleri Kripos'taki el yazısı uzmanına verdi. Dipnot Kripos, Ulusal Cezai Soruşturmalar Servisi. Adamın söylediğine göre intihar notu da aynı kişinin yazdığı kesinmiş."
"Evet, evet, evet. Basın açıklaması yapmadan önce tamamen emin olmak istedim sadece Harry. Sonuçta bu manşetlik bir haber biliyorsun."
"Biraz daha mutlu olmayı denemelisin patron." Harry ayağa kalktı. "Uzun zamandır çözdüğümüz en büyük vaka bu. Burayı kurdelelerle ve balonlarla süslememiz gerek aslında."
"Eminim haklısındır," dedi Möller iç geçirerek. Duraksadıktan sonra "Sen niye daha mutlu görünmüyorsun peki?" diye sordu.
"Ben diğer vakayı çözene kadar mutlu olamam biliyorsun." Harry kapıya doğru gitti. "Halvor senle ben bugün masalarımızı topluyoruz. Yarın Ellen Gielten vakasına başlayacağız." Möller'in genzini temizlediğini duyunca kapı eşiğinde durdu.
"Evet patron." "Lev Gretten'in infazcı olduğunu nereden anladığını merak ediyordum."
"Eh, resmi versiyon şu. Beyat onu videoda görünce tanıdı. Gayri resmi versiyonu duymak ister misin?"
Möller dizini ovuşturuyordu. Kaygılı ifadesi geri gelmişti. "İstemem herhalde."
"Hımm," dedi Harry acı evinin kapısında dururken. Beyat'a ekrandaki görüntülere bakarken koltuğunu çevirip "hımm" dedi.
"Harika bir ekip üyesi olduğun için sana teşekkür etmeliyim sanırım."
"Ben de sana."
Harry durup anahtarlarını okşadı. "Neyse," dedi, "Ivarson'un siniri yakında geçer bence. Sonuçta bizi ekip haline getirmek onun fikri olduğundan o da başarıdan pay aldı."
Beyat hafifçe gülümsedi. "Ekibimiz çok uzun ömürlü olmadı."
"Malum kişi hakkında sana söylediğim şeyi unutma."
"Unutmadım." Kadının gözleri parladı. Harry omuzlarını öne çıkardı.
"O tam bir piç. Bunu söylememem vicdansızlık olur."
"Seni tanımış olmak güzel Harry."
Harry kapıyı arkasından kapadı.
Harry dairesinin kapısını açıp çantasını ve plastik PlayStation torbasını hol zeminine bıraktı ve yatağa gitti. 3 saatlik rüyasız uykudan sonra telefon sesine uyandı. Dönüp alarmlı saatine bakınca saatin 19.03 olduğunu gördü. Yataktan inip ayaklarını sürüyerek hole girdi, telefonu açtı ve diğer kişinin konuşmasına fırsat vermeden "Selam Öystein," dedi.
"Selam, Kayre Limanı'ndayım," dedi Öystein. "Bu saatte konuşmayı kararlaştırmıştık değil mi?"
Dakikliğine diyecek yok dedi Harry esneyerek. Ayrıca sarhoşsun.
Sarhoş değilim hayır dedi Einstein öfkeli peltek sesle. İki Stella içtim o kadar.
Yoksa üç müydü?
Çölde bol sıvı almak gerek bilirsin. Zihnim açık ve ayığım Harry.
Bunu duymak güzel. İyi haberlerin vardır umarım.
Doktorların dediği gibi hem iyi hem kötü haberlerim var. İyi haberlerden başlayayım.
Tamam. Uzun bir sessizlik oldu. Harry cızırtılar ve nefes sesine benzer boğuk sesler duyuyordu sadece. Einstein.
Evet.
Burada Noel heyecanı yaşayan bir çocuk gibi duruyorum.
Hey.
İyi haberler demiştin.
Ha evet kullanıcının numarasını buldum Harry. Buralıların tabiriyle no problemo. Norveç cep telefonu numarası.
Cep telefonu mu? Bu mümkün mü?
Cep telefonuyla dünyanın her yerine e-posta gönderebilirsin. Cep telefonunu bilgisayara bağlıyorsun. Bilgisayarda sunucuya bağlanıyor. Bu epeydir yapılabilen bir şey Harry.
Tamam, kullanıcının ismi neymiş peki?
Şey, söyleyeyim tabii. Ama Eltor'dakiler bilmiyorlar. Norveç telefon operatörüne fatura kesiyorlar sadece. Yani Telenor'a. Telenor da son kullanıcıdan ödeme alıyor. Ben de şirketi arayıp ismi öğrendim.
Evet, Harry artık tamamen uyanmıştı.
Şimdi çok iyi olmayan habere geliyoruz.
Tamam.
Son zamanlarda telefon faturanı kontrol ettin mi Harry?
Harry'nin durumu anlaması birkaç saniye sürdü. Benim cep telefonum. O piç benim cep telefonumu mu kullanıyor?
Telefonun artık sende değil sanırım.
Değil, o akşam kaybetmiştim Anna'dayken. Lanet olsun.
Peki hattını iptal ettirmenin iyi bir fikir olabileceğini düşünmedin mi hiç?
Düşünmek mi diye inledi Harry. Bu pis işe bulaştığımızdan beri doğru dürüst düşünemiyorum ki Einstein. Kusura bakma ama kafayı yiyorum resmen. Her şey gayet ortada. Telefonumu Anna'nın evinde bulamayışımın sebebi buydu. O herifin gülmesinin de.
Gününü berbat ettiğim için üzgünüm.
Dur bir saniye dedi Harry birden neşelenerek. Telefonumun o adamda olduğunu kanıtlayabilirsek, ben gittikten sonra Anna'nın evine geldiğini de kanıtlayabiliriz.
Hey o diye bağırdı Einstein. Sonra daha ihtiyatla, yani mutlu olduysan. Alo, Harry.
Buradayım hala, düşünüyorum.
Düşünmek iyidir, sen düşüne dur. Benim Stella ile randevum var. Birkaç Stella ile aslında. Ve Oslo uçağına yetişeceksem...
İyi yolculuklar Einstein.
Elinde ahizeyle öylece duran Harry onu aynaya fırlatıp fırlatmamaya karar vermeye çalıştı. Ertesi gün uyandığında Einstein'la yaptığı konuşmayı sadece rüyasında görmüş olduğunu umdu.
Sahiden de rüyasında görmüştü o konuşmanın 5-6 versiyonunu.
Harry konuşurken Raskol başını eğip ellerine yaslanmış halde oturdu. Harry Lovegreth'i nasıl bulduklarını, hala ellerinde Anna'nın katilinin aleyhinde kanıt bulunmayışının sebebinin kendi cep telefonu olduğunu açıklarken Raskol kımıldamadı ve araya girmedi. Harry sözünü bitirince Raskol ellerini kavuşturup başını yavaşça kaldırdı.
''Senin vakayı çözdün yani ama benimki hala çözülmedi.'' dedi.
''Ben senin vakan, benim vakam diye ayrım yapmıyorum Raskol. Benim sorumluluğum...''
''Ama ben yapıyorum spiyoni'' diye araya girdi Raskol. ''Ben bir askeri organizasyonu yönetiyorum.''
Bundan tam olarak kastın nedir?'' Raskol gözlerini kapadı.
''Sana Kral Wu'nun Sun Tzu'dan saray hanımlarına savaş sanatlarını öğretmesini istemesinden bahsetmiş miydim spiyoni?''
''Hayır.''
Raskol gülümsedi. Sun Tzu entelektüeldi. Kadınlara asker yürüyüşünün nasıl yapıldığını ayrıntılı ve pedagojik bir şekilde açıklamakla başladı işe. Davullar çalınca kadınlar asker yürüyüşü yapmadılar, kıkırdadılar sadece. Bir generalin emirleri anlaşılmıyorsa suç kendisindedir diyen Sun Tzu asker yürüyüşünü bir kez daha açıkladı. Ama yürüme emri verdiğinde yine aynı şey oldu. Bir subayın emirleri anlaşılıyor ama uygulanmıyorsa suç kendisindedir diyen Sun Tzu, iki adamına saraydaki önde gelen cariyelerden ikisini seçmelerini emretti. Bu cariyeler diğer kadınların korkulu bakışları karşısında idam edildiler. Kral en sevdiği iki cariyesinin idam edildiğini öğrenince günlerce hasta yattı. İyileşince de ordusunun idaresini Sun Tzu'ya verdi. Raskol gözlerini açtı. Bu öyküden çıkarılacak ders nedir Spioni?
Harry yanıt vermedi.
Bir askeri organizasyonun işleyiş mantığının mutlak ve tamamen tutarlı olması gerektiğidir. Taleplerinde geri adım atarsan karşında bir saray dolusu kıkırdayan cariye bulursun. Benden 40.000 kron daha istediğinde sana o parayı verdim. Çünkü o fotoğrafın Anna'nın ayakkabısından çıktığına inandım. Çünkü Anna çingeneydi. Biz çingeneler yolculuk ederken yol çatallarında patrin bırakırız. Bir dala bağlanmış kırmızı bir eşarp, yontulmuş bir kemik, hepsinin anlamı farklıdır. Fotoğraf birisinin öldüğü anlamına gelir veya öleceği. Sen bunu bilemezdin, dolayısıyla söylediklerine inandım.
Raskol ellerini avuçları yukarı dönük şekilde masaya koydu. Ama ağabeyimin kızını öldüren adam hala serbest ve ben artık sana bakınca kıkırdayan bir cariye görüyorum Spioni.
Mutlak tutarlılık şarttır. Bana o adamın ismini söyle Spioni.
Harry derin bir soluk aldı. İki sözcük, 4 hece. Al bunun ismini verirse adam ne kadar ceza alırdı. Kıskançlık sebebiyle işlenmiş taammüden cinayet. Adam 9 yıl yiyip 6 yılda çıkar mıydı? Peki Harry'e ne olurdu? Onun bir polis olarak şüpheleri üstünden uzaklaştırmak için gerçeği gizlediği eninde sonunda anlaşılırdı. Kendi ayağına kurşun sıkmış olurdu. 2 sözcük, 4 hece. Harry'nin bütün sorunları çözülecekti. Asıl cezayı al bu çekecekti. Harry tek kelimelik bir yanıt verdi. Raskol başıyla onaylayıp Harry'e kederli gözlerle baktı.
Bunu demenden korkuyordum. Bana seçme şansı bırakmıyorsun Spioni. Sana neden güvendiğimi sorduğunda verdiğim yanıtı hatırlıyor musun?
Harry başıyla onayladı.
Herkes bir şey için yaşar. Bu doğru, değil mi Spioni? Ellerinden alınabilecek bir şey için. 316 numaralı oda sana bir şey ifade ediyor mu?
Harry yanıt vermedi.
Öyleyse ben söyleyeyim. 316 Moskova'daki International Oteli'nin bir odasının numarası. Olga o katta kalıyor. İşi gözetlemek. Yakında emekli olup Karadeniz'de güzel uzun bir tatile çıkacak. O katta 3 merdiven, bir de asansör var, bir de personel asansörü. O da çift yataklı.
Harry yutkundu. Raskol alnını katlanmış ellerinin üstüne koydu.
Çocuk pencere tarafındaki yatağı kullanıyor.
Harry kalkıp kapıya sert bir yumruk geçirdi. Sesin dışarıdaki koridorda yankılandığını işitti. Kapıyı dövmeyi sürdürdü, ta ki anahtarın kilide girdiğini duyana dek.
22. ayrımın sonu. Sayfa 323.